kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 50. ayrım. Halide öğrencilerini tercüme yapmaları için teşvik ederdi. Abraham Lincoln'den seçme nutukları hep birlikte çevirmişlerdi. Yaptıkları tercümelere bakıyor, beğenmediği yerleri çiziyordu. Hacer Tez Işık el yazısıyla aralara da yazardı, böyle daha iyi olur diye. Sınıf olarak da Hamlet'i ve Nasıl Hoşunuza Giderse'yi tercüme etmiştik. Biz Nasıl isterseniz diye bir başlık attık, beğenmedi. Nasıl Hoşunuza Giderse diye düzeltti. Bu tercüme şehir tiyatrosunda oynandı diye anlatıyor. Üçüncü sınıfa gelenler muhakkak bir Shakespeare oyunu tercüme ederler. Tepe başındaki şehir tiyatrolarının dram şubesi, perdelerini her sene bu ekibin tercüme ettiği bir Shakespeare eseriyle açardı. Margaret Nomay, İngiliz Filolojisi bölümünün açıldığını duyar duymaz başvuranlardandı. Bölümün ilk yıllarını şöyle anlatmış. Biz zaten 5 kişiydik başlangıçta. Hepimiz İngilizce biliyorduk. Sonradan gelenler o kadar kuvvetli değildi. Sana bir sınıf vereceğim. Haftada 2 saat bunları yetiştireceksin, ders vereceksin dedi. Bana hiç belli etmeden bir takım özel dersler bulurdu. Yok dekanın bir akrabası derdi, yok bilmem kimin. Mutlaka onu sen yetiştirmelisin diyerek özel talebeler getirirdi. Ben kütüphanede oturur, özel ders verirdim. O kadar ilgiliydi ki insanlarla içimize nüfuz ederdi. Çok sevecendi, talebelerine çok yakındı. Dipnot 811. Halide Edip'in öğrencilerinden Hacer Tez Işık ve Margaret Nomay'ın tanıklıklarını Kadın Eserleri Kütüphanesi Halide Edip Semineri notlarından 24-1995 yazdım. Ayşe Cebesoy'un anlattıklarını hem bu seminerden hem de kendisiyle yaptığım görüşmemden yararlanarak aktardım. İngiliz Filolojisi'ne 1945 yılında yazılan Liji Pulcu, Çizmeci Yan. Dönem arkadaşlarını sayarken Nizihe İnka'ya, daha sonra Hıfzı Topuz'la evlendi. Lale Oraloğlu, tiyatrocu. Şeküre Basman, Orhan Pamuk'un annesi. Ve kız kardeşi Gülgün Basman. Tunç Yalman, Ahmet Emin Yalman'ın oğlu, tiyatrocu. Ülker Kaya, Şükrü Kaya'nın kızı. Leyla Takizade ile İnci Barbaros'un isimlerini veriyor. Liji Pulcu, tez konusu olarak Shakespeare'in Otello'sunu seçmiş ancak Halide Edip onun yaptığı tez savunmasından hiç hoşnut kalmamış ve ona düşük bir not vermişti. Liji Pulcu yıllar sonra Halide Edip'in aslında bu piyesi hiç sevmediğini öğrenecekti. Otello için ne bayağı piyes dermiş. Bu kötü notun benimle hiçbir alakası yokmuş. Shakespeare'e verilmiş. Dipnot 812. Liji Pulcu Çizmeci Yan, Halide Edip ile ilgili anılarını İstanbul'da Kayıp Zamanların 2. cildinde anlatacak. İş Bankası Kültür Yayınları 2010. Nilüfer, Yalçın. Yıldız, Sargın. Yasemin, Göğüş. Armağan Yener, Anar. Da onun öğrencisi olmuşlardı. Kendisinden asistan olmasını istediği Armağan Yener, beni beğeniyordu. Benim fikrimi sormadan onun asistanı olacağıma karar verdi. Ben de bu nedenle reddettim. Gittim, boyu benden büyük olanlara devlet lisesinde İngilizce öğretmeni oldum derdi. Kızım, sen yazar olmuşsun. Halide'nin öğrencilerinden İnci Barbaros Güray'la evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış ama dergilere yazı yazmaktan vazgeçmemişti. Hocasının kor gibi yanan gözleri ve erkek sesiyle tezinde bir romancı üslubu havası var. Bizim Mahalle diye bir roman yazsana deyişini hiç unutmamıştı. Yıllar sonra hocasını ziyarete gitti. Niyeti fikrini sormak, yazılarını göstermekti. Eğer beğenirse kendisini bir gazeteye önerebilirdi. Halide ona yazdıklarından birkaç sayfa okuttu. Kızım sen yazar olmuşsun, iyi yazıyorsun dedi. Tanıdığın tipleri çizer, bir vaka icat edersin olur biter. Onu Yeni İstanbul Gazetesi'ne tavsiye edecekti. İnci Barbaros Gürel, Halide'nin elini öptü ayrılırken. Çok sevinmiştim, sanki benden bir İnci daha doğmuştu diyor. Bazı nedenler yüzünden proje hayata geçmedi ama İnci Barbaros Gürel bu teşvikin ardından güvenli bir ruh haliyle yazmaya devam etti. Dipnot 813. İnci Barbaros Gürel, Bir Yaşamdan, Berfin Yayınları, İstanbul 2008, sayfa 87. Sevinç ile Ferzan. Zeynep Hanım konağındaki dershanenin kapısında samimi, koca göz. Gören Halide Edip, ne o delikanlı, içerideki kızları mı seyrediyorsun diye sorunca Samim çok bozulmuş, dershanede kız kardeşim var demişti. Kim bakayım senin kardeşin? Ferzan Kocagöz. Samim Kocagöz sen oluyorsun demek. Halide çok da yanılmamıştı. Samim'in nişanlısı Sevinç de onun öğrencisiydi. Samim Kocagöz Halide İdibe, kız kardeşi aracılığıyla hikaye kitabını yollayacak, nişanlısı Sevinç'le evlendikten sonra da birkaç kez evlerine gidecekti. Dipnot 814. Hikmet Çetinkaya, Çağımızın Üç Tanığı, Günizi Yayıncılık, İstanbul 2004, sayfa 132,133. Öğrenci eylemine destek. Antel takma adıyla Tan gazetesine Sovyetler Birliği'nin dış politikasını öven yazılar yazan İstanbul Üniversitesi'nde profesör olan Sadrettin Celal, komünist diye üniversiteden uzaklaştırılmış, okul karışmıştı. Ayşe Cebesoy 1942-43 ders yılında üniversitedeki ortamı şöyle aktarıyor. Sadrettin Celal'in dersine Sabri Esat giriyordu. Türkoloji öğrencileri arasında da sağcılık eğilim başlamıştı. Sabri Esat bir gün gelecek ders Sadrettin Celal gelecek dedi. Bu derse çok fanatik olan Türkoloji öğrencileri de giriyor, 200-300 kişi kadar oluyorduk. Amfinin en sağında onlar oturuyordu, biz de solda. Üç kız not alıyorduk. Sabri Esat, Sadrettin Celal'i takdim etti. Çok değerli hocamız, onun yerine bakıyorduk dedi. Sadrettin Celal birinci dersi yaptı, ikinci derse geçti. Ziya Gökalp'i anlatırken biraz tedirgindi. Türkoloji öğrencilerinden biri ki o askeri tıbbiyede edebiyat hocasıydı. Nasıl Ziya Gökalp gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım derse biz de gözlerimizi kaparız, sizin muhterem takrirlerinizi dinlemeyiz dedi. Biz de üç öğrenci hemen ayağa fırladık. Hocam lütfen susturun, bize mani oluyorlar dedik. Asistanlar fırladılar, dekan katibi geldi. Ne komünistliğimiz ne uşaklığımız kaldı. Bize hücum ettiler, biz de sesimizi çıkartmadık, sınıftan çıktık. Ders tatil edildi, olay yukarıdan duyulmuştu. Öğrencileri, Halide Hanım sizi çağırıyor dediler. Halde edip onlara şöyle bir nasihatte bulunmuştu. Bu cesaretinizden ötürü, hocanıza göstermiş olduğunuz saygıdan ötürü sizleri kutlarım ama hiçbir zaman bu öğrencilerle polemiğe girmeyin. İtidalinizi daima muhafaza edin. Çünkü üniversite hayatında bu tür olaylarla muhtemelen çok karşılaşacaksınız. Ne söylerlerse söylesinler, sizler birer Buda heykel gibi duracaksınız. Dipnot 815. Ayşe Cebesoy'la görüşme. Kadın Eserleri Kütüphanesi Halide Edip Semineri. Hasanoğlan ziyareti. Halide, köy enstitüleri tecrübesini yakından görmek istiyordu. Adnan ile bir Ankara'ya gidişlerinde yollarını Hasanoğlan'dan geçirdiler. Sabahattin Eyüboğlu'nun kardeşi Mualla'yı tanırlardı. Mualla Eyüboğlu, enstitüdeki tek kadın öğretmendi. Halide ile Adnan Mualla'yı sorarken, ''Nerede bizim çalı kuşu?'' demişlerdi köylülere. Dipnot 816 Tuğba Çandar, Tit Güneşi, Mualla Eyüboğlu, Anhegger, Doğan Kitap, 2003, sayfa 54. Sinekli Bakkal. Cumhuriyet Halk Partisi sanata ve edebiyata verdiği önemi kurumsallaştırarak aydınlarla bağlarını onarmak amacıyla bir edebiyat ödülü düzenlemişti. Halide Edip'in Sinekli Bakkalı da ödüle aday gösterilen romanlar arasındaydı. İsmail Habib Sevük, ödülün düzenlenişini ve perde arkasını yıllar sonra bir yazısında anlatmıştı. Dönemin ünlü edebiyatçılarından ve öğretim üyelerinden görkemli bir jüri kurulmuş, jüri üyelerine 5 ay süre verilmişti. İlk toplantı 1942 yılının 20 Şubat'ında CHP binasında yapılmıştı. Dipnot 817. İsmail Habib Sevük, Büyük Roman Mükafatı'nın hikayesi. Ayda 1, Kasım 1953. İsmail Habib, jürinin Ankara'daki üyelerinin hep Yakup Kadri'nin yabanı için kulis yaptıklarını görünce hayal kırıklığına uğramıştı. Yahu, partinin parasını yabana nasıl atarsınız, hiç olmazsa sinekli de olsa bakkala yatırın da bari karşılığında bir şeyler alırsınız deyince kahkahalar yükselmişti. Jüri başkanı Halit Ziya'ydı, üyeler de enteresandı. Nurettin Artam, Nurullah Ataç, Falih Rıfkı Atay, Fazıl Ahmet Aykaç, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nasuhi Baydar, Behice Boran, Yahya Kemal Beyatlı, Behçet Kemal Çağlar, Ahmet Muhip Dranas, Sabahattin Eyüboğlu, İbrahim Alaaddin Gövsa, Ferit Celal Güven, Fuat Köprülü, Mustafa Nihat Özen, İsmail Habib Sevük, Sabri Esat Siyavuşgil, Vedat Nedim Tör, Mustafa Şekip Tunç, Hakkı Tarık Us, Hüseyin Cahit Yalçın, S. Kemal Yetkin, Kadri Yörükoğlu. Dipnot 818. Büyük bir sanat hadisesi. Akşam 25 Şubat 1942. Her jüri üyesinin 3 oy hakkı vardı. Oy pusulaları açılıyor, yüksek sesle okunuyor, Dranas tahtaya sonuçları yazıyordu. İlk oylamada Yaban 30, Sinekli Bakkal 28, Fahim Bey ve biz 19 üyeden oy almıştı. İsmail Habib, Sinekli Bakkal'ı tutan gruptandı. Eyvah yarışı kaybettik derken ikinci turda oylar toplandığında Sinekli Bakkal'ın önde olduğu anlaşıldı. Sonuçta Sinekli Bakkal 9, Yaban 8, Abdülhak Şinasi Sar'ın yazdığı Fahim Bey ve biz 6 oy aldı. 1942 Şubat'ında bu ödüllerin ilkine Sinekli Bakkal layık görülmüştü. Ödülün karşılığı 3000 liraydı. Akşam gazetesi haberi büyük sanat olayı başlığıyla duyurmuştu. 1931 senesi. New York'ta meşhur Columbia Üniversitesi'nde zeki bakışlı bir kadın misafir profesör olarak ders veriyor. Anlattığı mevzu yakın şartta fikir hareketleri. O kürsüden indiği zaman kendisini dinleyenlerden biri yanındakine soruyor. Ne milletten? Türk. Türk ha? Bir Türk kadını. Evet. Bu Türk kadını Üstad Halide Edip'ten başka kimse değildi. Haber, o memleket ki henüz yarım asır evvel edebiyat adamlarını rutubetli ve karanlık zindanlara atıyor, eserlerini yakıyordu diye devam ediyordu. Ödül jürisinden İsmail Habib trenle İstanbul'a dönerken Hüseyin Cahit'le aynı kompartmana düşmüştü. Habib Cahit için anlaşılan ilk seçimde reyini Yaban'a vermiş olacak ki eğer Sinekli Bakkal kazanamasaydı ömrümce vicdanım muazzep olurdu demişti. Üstad haksız bir azaptan kurtuldu diye yazıyor. Jürideki tek kadın, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi, gelecek yılların sosyalist önderi Behice Boran'dı. Jüriye seçilmeden önce bir yazısında Halide Edip'i ve Sinekli Bakkal'ı eleştirmişti. Halide Edip dinsel tutuculuğa ve dogmalara karşıdır ama kendisi dindar ve gizemcidir. Halkçıdır, çalışan insana değer verir ama toplumda soylular sınıfında önemli bir yeri olduğu kanısındadır. Toplumsal sorunlarla ilgilidir, onların çözümlenmesini ister ama bu işlerin merkezi bir örgütle değil, bireysel girişim ve yardımseverlikle yapılmasından yanadır. Hatta ancak bu yolla yapılabileceğine inanmıştır. Bazı yapıtlarında savaşımcı gibi görünür ama gerçekte sevgi ve inandırma yoluyla sonuç alınmasını yeğler. Halide Edip de geçmişe özlem vardır. Eski aslında güzeldir, değerlidir, düzeltilip, onarılıp kullanılmalıdır. Bunun için Halide Edip devrimci değil, reformcudur, ıslahatçıdır ve aslında tutucudur. Dipnot 819, Yurt ve Dünya Dergisi, 1941, Mayıs, sayı 5, aktaran Bilim ve Sanat, sayı 84, Aralık 1987, sayfa 40, sadeleştiren R. İnanç. Halide, Türkiye'ye gelemediği yıllarda İngilizce kaleme aldığı Sinekli Bakkal'da ciddi bir istibdat eleştirisi yapmıştı. Romanda, ülkesini terk etmeye mecbur kalan kız Tevfik ile hafiyelerin kol gezdiği insanların baskı altında yaşadığı bir İstanbul anlatılmıştı. Eleştiri konusu yapılan istibdat, Dolomit dönemiyle sınırlı değildi. Sinekli Bakkal aslında Adnan'ın büyüdüğü mahallenin adıydı. Yücel Dergisi, ödül üzerine neredeyse bütün sayısını Halide Edip'e ayırmıştı. Ağoğlu Ahmet'in edebiyatçı oğlu Samet, romanın karakterlerini çok sahici bulmadığını, ancak yazarın ödülü hak ettiğini yazdı. Şimdi derhal itiraf edeyim ki ben de jüri azası olsaydım, belki de reyimi bu esere verecektim. Halide Edip yalnız bir romancı değil, bizzat bir roman kahramanıdır ve bu kahraman kendi kendisini yaratmıştır. Elbette böyle manevi bir mükafata böyle bir eser layıktır. Dipnot 820. Ahmet Ağaoğlu, Sinekli Bakkal, Yücel, sayı 85, 86, 87, cilt 15, yıl 8, İstanbul 1942. Irkçı politikalar. Hitler Almanyası Avrupa'yı felakete sürüklerken Türkiye'de de ırkçı politikalara kapı açıyordu. 1942 Şubat'ında bir felaket yaşandı. Filistin'e gitmek üzere adam başı 1000 dolar alarak Romanya'dan yola çıkan kırık dökük Struma gemisi Nazilerden kutsal topraklara kaçan yolcularıyla Sarayburnu'na gelmişti. Burada yolculara karaya çıkma izni verilmedi. İngiltere'nin Araplarla ilişkilerini bozmamak için Filistin'e Yahudi göçünü kısıtlama gerekçesiyle gemidekiler izole edilmişti. Gemi, 2,5 ayın sonunda Karadeniz'e, Şile açıklarına yönlendirildi. Burada geleceği belirsiz biçimde beklerken, nereden geldiği tartışmalı bir torpido ile infilak etti ve 768 yolcusu ile sulara gömüldü. Tipnot 821. Bakınız, Douglas, Franz and Catherine Collins. Death on the Black Sea. The Untold Story of the Stroma and World War II's Holocaust at Sea. Tek bir yolcu hayatta kalabilmişti. Nazi zulmünden kaçan Yahudileri taşıyan geminin hangi ülkenin talimatıyla batırıldığı ise karanlıkta kaldı. Azınlıklardan milli iktisata ve milli burjuvaziye servet aktarmak, Türkiye'nin iktisadi yapısında milli karakteri hakim kılmayı amaçlayan Varlık Vergisi Kanunu 1942 sonunda alelacele çıkartılarak uygulamaya konuldu. Savaşın olağanüstü şartları bahane edilerek çıkartılan kanun bir dehşet estirdi. Vergisini ödeyemeyenler kafileler halinde çalışma kamplarına gönderildiler. İstanbul basını vergiyi destekliyordu. Tan gazetesi ve dönemin muhalif kalemi Zekeriya Sertel de vergiye destek vermeye zorlanmıştı. Mükelleflerin ne kadar vergi ödeyecekleri somut veriler üzerinden değil, tümüyle sübjektif yöntemlerle çalışan takdir komisyonları tarafından belirleniyordu. Vergiyi ödeyebilmek için satılığa çıkartılan mallar basın aracılığıyla gün gün okura duyuruluyordu. Dipnot 822 Ayhan Aktar Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları İletişim Yayınları İstanbul 2001 sayfa 187-196 Yahudi asıllı bir babanın kızı olan halde yüz kızartıcı ırkçı politikaların Türkiye'yi de etkilemesinden rahatsızdı. Aynı sıralarda çapı küçük de olsa Fransa'da Türkiye'dekinin aksine gelişmeler yaşanıyordu. Adnan Paris'teki işini Salih Sekin'in son evliliğinden olan oğlu Faruk Sayır'a bırakmıştı. Türkiye'ye dönecekleri günlerde onun bursla Paris'te okuduğunu öğrenince Adnan'ın derslerinin Faruk'a devredilmesini sağlamışlardı. Adnan'ın öğrencilerinden İrene Melikov, yeni öğretmeni Faruk'u derste görür görmez yüreği çarpmış, onunla evlenebilirim demişti. Sarışın, mavi gözlü, güzeller güzeli İrene ile Faruk, savaşın patlak verdiği günlerde evlendiler. Türk hükümeti savaş koşullarında Paris'teki öğrencilerin burslarını kesince Türkiye'ye dönmeye karar verdiler. Faruk, o dönemde Galatasaray Lisesi'nden öğretmeni Maurice Bayan ile bir direniş örgütü için çalışıyordu. Paris'te görevli genç diplomat Namık Kemal Yolga'nın da yardımıyla 170 kadar Yahudi'ye Türk pasaportu sağlamışlardı. Faruk, Almanların aradığı 170 Yahudi'yi Türk pasaportu ile Paris, Berlin, Köstence trenine bindirdi. Köstence'den de Romanya bandıralı bir gemiyle Türkiye'ye geldiler. Almanlar, Yahudilerin trenle Berlin'e gelebileceklerini hiç düşünmemişlerdi. Faruk Sayar ile hamile karısı İrene, sahte pasaportla kaçmakta olan Yahudilerle kaderlerini birleştirerek onlarla birlikte önce treni, sonra da Köstence'den gemiye binmişlerdi. Faruk Sayar, bu olaydan asla yakınlarına söz etmemişti. Sonraki yıllarda öğrenenlere işin en zor tarafı her birine Türkçe isim bulmaktı diyecekti. Dipnot 823 Esat Eraslan Jewish Holocaust Uniqueness and the Armenian Question Review of Armenian Studies, Number 4, Volume 4, 2003. Nilgün Cerahoğlu, Soykırım Günü, Cumhuriyet, 28.1.2002. Rasih Nuri İleri, Faruk Sayar'ın Anısına, Tarih ve Toplum, Sayı 172, Nisan 1998. İrene ile Faruk'un Belkıs ve Leden isimli iki kızları oldu. İrene Melikov, haldeydi bile evlerine davet edildiği için Paris'te tanışmış, onun sinekli bakkalını çok sevdiği halde kendisini sert ve otoriter bulmuş ve ürkmüştü. İrene'nin gerçek kayınvalidesi Salih Zeki'nin ikinci eşi Münevver Sayar'dı. Rus gelin diye onu istemeyecek ve çok eziyet edecekti. İrene, üçüncü çocuğu Şirin'e hamileyken Faruk'tan ayrıldı ve annesini yolladığı biletle Paris'e geri döndü. Dünyaca ünlü Türkoloji çalışmalarına başladı. Dipnot 824 İrene Melikov'un bilgileri için Melek Ulaga'ya teşekkür. 50. ayrımın sonu. Devamı 51. ayrımda. Sayfa 423.